Ayrım 12.
Marta'yı ağlarken yakaladım. Nedenini açıklamak istemedi. Yalnızca yorgunluktan ve yolculuğun sıkıntılarından ağladığını söyledi. İsrar edince sonunda itiraf etti. Denize açıldığımızdan bu yana içimden bir ses İzmir'e hiçbir zaman varamayacağımızı söylüyor. Bir ön sezi miydi bu, yoksa sıkıntıların yaşadığı tüm felaketlerin bir yankısı mı? Hemen susturdum onu. Tüm cesinin ağzından çıkıp göğe uçmasını ve Tanrı'nın kulaklarına ulaşmasını engelleyebilirmişim gibi elimle ağzını kapattım. Bir gemide bir daha böyle sözler söylememesi için yalvardım. Onu konuşturmak için ısrar etmemeliydim. Ama Tanrım, kör inançlardan bu denli uzak olduğunu nasıl bilebilirdim? Bunun için ona hayran mı olmalıyım, yoksa korkmalı mıyım bilmiyorum. Hatem ve Habib sürekli olarak aralarında fısıldaşıyorlar. Kimi zaman ağırbaşlı, kimi zaman eğlenir gibiler. Ve ben yanlarından geçerken susuyorlar. Bu meye gelince o engin düşüncelere dalmış güvertede geziniyor. Sessiz, dalgın, dudaklarının köşesinde o gülümseme olmayan gülümseme. Çenesindeki tüy tüy sakallar hala çok seyrek. Oysa küçük kardeşi 3 yıldır tıraş oluyor. Belki de kadınlara yeterince bakmıyor. Hiçbir şeye bakmıyor zaten. Ne insanlara, ne atlara, ne de güzel giysilere. Aklı fikri kitapların teninde. Birkaç kez yanından geçti ve beni görmedi. Ama akşam gelip bir bilmece sordu bana. Vahiyin 7 kilisesini sayabilir misin? Bir zamanlar adlarını okumuştum. Biri Efesos, sonra Philadelphia var ve Bergama. Sanırım ve Sardis, Tiyatira. Tamam, Tiyatira. Onu unutmuştum. Bekle, yalnızca 5 ediyor bunlar. Ama yeğenim beklemeden ezberden okumaya başladı, kendisi için okur gibi. Ben, Yuhanna, zulümde, krallıkta ve İsa'nın çilesinde birlikte olduğunuz kardeşiniz, yoldaşınız. Patmos adasındaydım bir zaman. Tanrı'nın sözü ve İsa'nın tanıklığı için. Tanrı'nın günüydü, ruhla esinlendim ve ardında güçlü bir ses duydum, boru sesine benzer. Şöyle diyordu, bu gördüğünü bir kitaba yaz ve gönder 7 kiliseye. Efesos'a, İzmir'e, Bergama'ya, Tiyatira'ya, Sardes'e, Philadelphia'ya ve Laodikia'ya. Tanrım, neden unutmuştum İzmir'i? 11. Cuma. Marta'nın ön sezisi doğru çıkmadı, İzmir'e geldik. Şimdi ayaklarım sağlam toprağa bastığına göre elim titremeden yazabilirim artık. Tüm yolculuk boyunca ben de onunla aynı izlenimi taşıdım. İzlenimden de öte korkunç bir kanıydı bu ve çevremdekilerden kararlı bir biçimde gizlediğim bir yürek sıkışması. Evet, ben de son yolculuğuma çıktığım duygusunu taşıyordum. Belki de gerçekten son yolculuğumdur. Ama belli ki İzmir durağından önce sonuçlanmayacak. Yalnızca sonun nasıl geleceğini soruyordum kendi kendime. Başlangıçta fırtınalar zincirden boşandığında bir deniz kazasında ölüp gideceğimizden kuşku duymuyordum. Daha sonra deniz ve gök bir yandan sakinleşip bir yandan karardıkça korkularım daha anlaşılmaz ve daha zor itiraf edilir hale geldi. Gemiye binenlerin sıradan korkuları değildi artık korkularım. Korsanları, fırtınayı ya da söylence canavarlarını gözleyerek ufuklara bakınıyordum. Ne yangından, ne salgın hastalıktan, ne geminin su almasından, ne de güverteden denize düşmekten korkuyordum. Ufuk da güvertede yoktu artık. Yalnızca şu kesintisiz alacakaranlık, yalnızca şu yapış yapış sis, şu dünyanın sonuna yakışır alçak bulut. Yol arkadaşlarımın da aynı duyguları taşıdığından kuşku duymuyordum. Mahkumlarınkine benzer kuşkulu bakışlarından, fısıldaşmalarından anlıyordum bunu. Gemiyi nasıl da aceleyle terk ettiklerini görmüştüm. Tanrı'ya şükür artık İzmir toprağındayız. Üstelik yine alacakaranlık ama saati geldiği için alacakaranlık. Körfeze girer girmez bulutlar dağıldı, yarın güneşi görürüz. 12 Aralık 1665 İzmir'de. Geceyi bir Kapuççini manastırında geçirdik ve bütün gece deniz kazası düşleri gördüm. Denizdeyken günlerimi korku içinde geçiriyordum ama uyuduğumda kendimi sağlam toprağın üstünde, Cübeyl'deki evimde görüyordum. Keşişler bizi nezaketle ama fazla yakınlık göstermeden konuk ettiler. Peder Paris'i Toma'nın tavsiyesiyle geldiğimi söylemiştim onlara ama aslında pek doğru değildi bu. Ondan bir tavsiye mektubu yazmasını isteseydim yazardı. Ama her şey o kadar çabuk olup bitti ki acele yola çıkışımı ona haber bile veremedim. Konstantinopolis'te beni izleyenlerin kiliseye gidip onun ağzından nereye gittiğimi öğrenmelerini istememiştim. Gerçi hiçbir şey söylememesini rica edebilirdim. O zaman da neden izlendiğimi açıklamak ve beni korumak için yalan söylemesini istemek gerekecekti. Kısacası tavsiyesiz geldim ama tavsiye edilmişim gibi yaptım. Dahası Peder Toma'nın kişisel günah çıkartıcım olduğunu söyledim. Bu da yalan değil ama abartılıydı ve biraz övünme payı vardı içinde. Ama bugün özellikle söz etmek istediğim şey bu değil. Notlarımın zaman dizimini izlemek ve önce geçirdiğim geceden, düşümden söz etmek istemiştim. Asıl konuya gelmeden bu kentte ola gelen ve herkesten duyduğum tuhaf şeyleri aktarmadan önce. Çok kaynağım var. En önemlisi de çok yaşlı bir cappuccino. Duaili Peder Jean-Baptiste. 20 yıldır doğuda yaşıyor. Daha önce 15 yıl Cenova'da yaşamış. Bu kenti özlemle anıyor. Orada doğmuşçasına seviyor. Şanlı Embriaco'ların soyundan biriyle konuşmaktan gurur duyduğunu söylüyor. Ve sanki çocukluğundan biri tanıyormuşçasına açılıyor bana. Ama aktaracaklarım konusunda bugün rastladığım başka yabancıların söylediklerine de güveniyorum. Buralı insanların söylediklerine de. Herkes bu kentten bir adamın Sabetay, Şaptay ya da Şabetay adında bir Yahudinin kendisini Mesih ilan ettiğini, 1666 yılının dünyanın sonu olacağını söylediğini, üstelik Haziran ayı için sanırım kesin bir tarih verdiğini söylüyor. İşin tuhafı İzmirlilerin büyük bölümü giderek Hristiyanlar ya da Türkler, dahası bu kişiyle alay edenler bile bu kehanetin doğru çıkacağından emin görünüyorlar. Peder Jean-Baptiste varana dek ona göre de yalancı mesihlerin ortaya çıkışı zamanın sonunun hemen yakında olduğunu kanıtlıyor. Bana söylendiğine göre Yahudiler çalışmak istemiyor. Günlerini dua ederek ve oruç tutarak geçiriyorlarmış. Dükkanları kapalıymış ve yolcular tek bir sarraf bulmakla zorluk çekiyorlarmış. Bütün bunları ne bugün ne de dün akşam doğrulayabildim. Çünkü onların sept günüydü. Ama yarın durumu göreceğim. Yarın pazar ve yalnızca bizim için Tanrı'nın günü. Yahudiler ve Türkler için değil. Yarın onların mahallesine gideceğim. Yahudi mahallesi eski kale yönünde tepenin yamacına kurulu. Yabancılarsa, ki çoğunlukla İngiliz ya da Hollandalılar var burada, limanı çevreleyen yolun iki yanında deniz kıyısında oturuyorlar. Ve bana söylenenlerin gerçek olup olmadığını gözlerimle göreceğim. 31 Aralık 65. Yahudiler mucize diye bağırıyor ve benim gibi hep Osmanlı toprağında yaşamış biri için de gerçekten mucize bu. Sözde Mesihlerini sağ salim ve özgürce sokağa çıktığını, sonra da avaz avaz şarkı söylediğini gördüm. Oysa bu sabah herkes ölü gözüyle bakıyordu ona. İzmir'de yasayı temsil eden ve toplum düzeni için bir tehlike belirdiğinde çok sert davrandığı bilinen kadının huzuruna çağrılmıştı. İzmir'de olanlar yetkililer için bir tehlikeden çok daha fazlasıydı. Hiç duyulmamış bir meydan okumaydı bu. Bir hakaret değilse eğer. Artık kimse çalışmıyor. Yalnızca Yahudiler değil üstelik. En fazla yabancı tüccarın bulunduğu kentlerden biri olan bu kentte artık hiçbir şey satın alınmıyor, satılmıyor. Limandaki hamallar mal yüklemek ya da boşaltmak istemiyorlar. Dükkanlar, işlikler kapalı. İnsanlar meydanlara toplanmış. Zamanın sonu ve imparatorlukların yıkılışı üstüne söyleşiyorlar. En uzak ülkelerden Sabetay denen adamın ayaklarına kapanmak üzere heyetlerin gelmeye başladığı söyleniyor. Yandaşları yalnızca Mesih değil, krallar kralı diyorlar ondan söz ederken. Yandaşları diyorum, Yahudiler değil, çünkü bu sonuncular iyice bölünmüş durumdalar. Çoğu peygamberlerin haber verdiği, beklenenin o olduğuna inanıyor ama kimi hahamlar da onun bir sahtekar, kutsal şeylere saygısız biri olduğunu düşünüyor. Çünkü Sabetay Tanrı'nın adını açıkça ağzına almaktan çekinmiyor. Bu da Yahudilere yasaklanmış bir şey. Yandaşları Mesih'e hiçbir şeyin yasaklanamayacağını ve yasağı böyle çiğnemesinin Sabetay'ın öbürleri gibi sıradan bir mümin olmadığının işareti olduğunu söylüyorlar. Bu iki grup arasındaki çatışmalar cemaatin dışına pek sızmadan aylardır sürüp gidiyormuş anlaşılan. Ama bir iki gündür tartışma bambaşka bir biçime büründü. Sokaklarda olaylar patlak verdi. Bazı Yahudiler öbür Yahudileri olaydan habersiz bir Hristiyan ve Türk kalabalığı önünde dinsizlikle suçladılar. Ve dün dua saatinde burada Portekiz Havrası adı verilen bir sinagogun önüne çok ciddi bir olay meydan geldi. Sabetay'ın karşıtları Havra'da toplanmışlardı ve onun içeri girmesini istemiyorlardı. O da yandaşlarıyla çevrilmiş olarak geldi ve balta darbeleriyle kapıyı kırmaya başladı. Kadı işte bu olayın ardından onu huzuruna çağırmaya karar vermiş. Olan biteni bu sabah çok erken bu olaylarla yakından ilgilenen Peder Jean-Baptiste'in ağzından öğrendim. Gidip kadının konağı önünde beklemem, Sabetay'ın gelişini görmem ve gördüklerimi ona aktarmam için o bana cesaret verdi. Ben de pek yalvartmadım onu. Merakım her gün biraz daha bileniyor ve böylesine ciddi kargaşalara tanık olmanın bir ayrıcalık olduğunu hissediyorum. Bir ayrıcalık ve aynı zamanda neden bu sözcükten korkmayı sürdüreyim? Bir işaret. Evet, bir işaret. Olanları başka türlü nasıl adlandırabilirim ki? Canavarın yılı konusundaki onca söylenti yüzünden Cübeyl'den yola çıktım. Yolda bir kadın takıldı peşime, ona da sürekli olarak İzmir'den söz etmişlerdi. Çünkü kocası en son burada görülmüştü. Onun aşkı yüzünden kendimi burada buldum ve dünyanın sonunun tam da bu kentte ilan edildiğini görüyorum şimdi. 1666'ya yalnızca birkaç gün kaldı ve nasıl başkaları inançlarını yitiriyorsa ben de kuşkularımı yitirmekteyim. Sahte bir Mesih yüzünden mi diye soracaksınız. Hayır, bugün gördüğüm ve aklımın almadığı şeyler yüzünden. Kadının konağı Konstantinopolis'teki saraylarla karşılaştırılacak gibi değil ama yine de uzaktan bakıldığında İzmir'in en görkemli yapısı. Üç kat üstünde ince sıra kemerler, altından baş eğip geçilen bir taç kapı ve muhafızların atlarının otladığı geniş bir bahçe. Çünkü kadı yalnızca yargıç değil, valilik görevinde yapıyor ve nasıl sultan Tanrı'nın yeryüzündeki gölgesi ise kadı da sultanın kentteki gölgesi. İster Türk, ister Ermeni, Yahudi ya da Rum, isterse yabancı olsun. Uydukları korku içine tutmak onun görevi. Hafta geçmiyor ki birisi işkence görmesin, asılmasın, kazağa oturtulmasın, kafası kesilmesin ya da sözü edilen kişi üst düzeyden biri ise ve Bağbali böyle uygun görmüşse saygıyla boğdurulmasın. Bu yüzden insanlar pek yakınlarında dolaşmıyor konağın. Bu sabah da epeyce kalabalık bir işsiz güçsüz takımı vardı ortalıkta. Ama mahallenin küçük sokaklarına dağılmışlardı. Çevreyi kolluyor, en küçük bir işaretle tüymeye hazır bekliyorlardı. İçlerinde alçak sesle ateşli ateşli söyleşen çok sayıda kırmızı takkeli Yahudi seçiliyordu. Benim gibi sahneye tanık olmak için gelmiş çok sayıda yabancı tüccar da vardı. Ansızın bir uğultu koptu. İşte dedi Hatem, parmağıyla kızıl sakallı, uzun bir harmaniye ve değerli taşlarla süslü bir takke giymiş bir adamı göstererek. Hemen ardından 10-15 yakını yürüyor, 100 kişi kadar da yakından izliyordu onları. Adam önemli birine yakışır, yavaş ama kararlı adımlarla yürüyordu ve birden yüksek sesle kalabalığa seslenmek ister gibi ellerini sallayarak şarkı söylemeye başladı. Arkasındaki yandaşlarından birkaçı da şarkı söyler gibi yaptılar ama sesleri boğazlarından çıkmıyor ve yalnızca onun sesi duyuluyordu. Çevremizdeki kimi Yahudiler hoşnutlukla gülümsüyor ama göz ucuyla da nöbet tutan küçük bir Yeniçeri takımını gözlüyorlardı. Sabetay onlara bakmadan ve avaz avaz şarkı söylemeyi sürdürerek hemen yakınlarından geçti. Onu yakalayacaklarından ve kötü davranacaklarından hiç kuşkum yoktu. Ama gülerek bakmakla yetindiler. Eğlenmiş görünüyor ve sanki şöyle diyorlardı ona. Kadı hükmünü verdikten sonra hangi gırtlakla şarkı söyleyeceksin görelim bakalım. Bekleyiş uzun uzun sürdü. Yahudilerin çoğu bedenlerini sallayarak dua ediyordu. Bazıları şimdiden ağlamaya başlamıştı. Avrupalı tüccarlara gelince bazıları kaygılı, bazıları da ruh durumlarına göre alaycı ya da küçümser görünüyordu. Bizim küçük grupta bile hepimiz aynı tavrı sergilemiyorduk. Bu ne ışıl ışıldı ve olayların gidişinin gelecek yıl için ortaya koyduğu kehanetleri şimdiden doğrulur gibi görünmesinden gurur duyuyordu. Uzak görüşlü olması sanki kıyamet saatinde ona ayrıcalıklı bir muamele yapılmasını sağlayacakmış gibi. Bu arada kardeşi sahte Mesih'i ve kıyameti çoktan unutmuş, bizden birkaç adım ötede bir ayağını pabucundan çıkartıp kıvırmış ve gevşek bir edayla duvara yaslanmış genç bir Yahudi kızını gözlemekten başka tasası yok. Kız ara ara yeğenime bir bakış fırlatıyor ve yüzünün alt yanını örterek gülümsüyor. Önünde duran ve kocası ya da babası olabilecek bir adam ara sıra bir şeyden kuşkulanmış gibi kaşlarını çatarak dönüyor ama hiçbir şey görmüyor. Yalnızca Hatem benim gibi bu aşıkhane oyununu izliyor ve herkes bunun bir sonuca varmayacağını biliyor. Ama sanırım çoğu kez yalnızca istekleriyle besleniyor yürek. Dahası bu istek yerine getirildiğinde boşalıveriyor. Marta'ya gelince çok acıdığını söyledi bu kendini mahkum ettirmeye giden adama. Sonra da bana doğru eğilip sordu. Acaba kendi kocası da bir iki yıl evvel aynı yapıda aynı kadının önüne mi çıkarılmıştı asılmadan önce? Ve mırıldanarak ekledi. Tanrı ona merhamet etsin. Oysa o da benim gibi keşke bunun bir kanıtını elde edebilsek diye düşünür olmalıydı. Ansızın bir başka uğultu. Mahkum dışarı çıktı. Mahkum falan da değildi. Özgürce çıktı dışarıya. Ardında yandaşlarıyla. Onu bekleyenler gülümsediğini ve onlara işaret ettiğini gördüklerinde bağırmaya başladılar. Tanrı'nın sağ eli gücünü herkese saçtı. Sabetay onlara benzer bir biçimde yanıt verdi ve geldiğinde yaptığı gibi şarkı söylemeye başladı. Bu kez başka sesler de onunkini örtecek kadar olmasa da yükselmeye cesaret ettiler. Ciğerlerini yırtacak gibi bağırıyordu çünkü ve yüzü kıpkırmızı olmuştu. Nöbetteki yeniçeriler ne diyeceklerini bilemiyorlardı. Sıradan bir zamanda kılıçlarını çekip kaldırıp çoktan el koyarlardı duruma. Ama bu adam kadının yanından özgür çıkıyordu. Nasıl durdururlardı onu? Bu kez kendileri itaatsizlik etmiş olurlardı. Onlar da karışmamaya karar verdiler. Dahası komutanlarının bağırarak verdiği bir buyruğa uyup sarayın bahçesine sığındılar. Bu geri çekilme hareketi kalabalığın üstünde hızla etkisini gösterdi. İnsanlar İbranice ve İspanyolca bağırmaya başladılar. Yaşasın Kral Sabetay sonra da tören olayı biçiminde ve gittikçe daha güçlü bir sesle şarkı söyleyerek Yahudi mahallesine yürüyüşe geçildi. O andan beri kent kaynayıp duruyor. Bir mucize mi demiştim? Evet, bir mucize. Başka türlü nasıl adlandırabilirim ki bu olayı? Bu ülkede bugün gördüklerimin 1/30'u için kafalar kesilmiştir. Gece olduktan sonra bile durmaksızın alaylar geçti, bir o yana bir bu yana. Tüm dinlerden herkesi kimi zaman kutlamaya, kimi zaman tövbe etmeye ve oruca çağırarak. Yeni zamanın gelişini dirilişi ilan ederek, gelecek yıla canavarın yılı demiyorlar, şenlik yılı diyorlar. Hangi nedenle bilmiyorum. Buna karşılık onlara aşağılanma, zulüm ve acı dışında hiçbir şey getirmeyen bu zamanın sona ermesinden mutlu oldukları açıkça belli. Ama gelen zaman nasıl olacak? Dünyanın sonundan sonraki dünya neye benzeyecek? Dirilişin gerçekleşmesi için önce hepimizin bir doğal felakette can vermesi mi gerekecek? Yoksa yalnızca yeni bir dönemin, yeni bir krallığın, Tanrı'nın yeryüzüne inmiş krallığının başlangıcı mı olacak? İnsan yönetimleri yüzyıllardır, yüzyıllar boyu adaletsizliklerini ve çürümüşlüklerini kanıkladıktan sonra. Bu akşam İzmir'de herkes bu krallığın hemen kapımızda oldu ve geri kalanların sultanınki de aralarında olmak üzere süpürülüp gideceği izlenimini taşıyor. Acaba bunun için mi Kadı Sabetay'ı özgür bıraktı? Rüzgarın döndüğünü hissettiklerinde yüksek görevlilerin sık sık yaptığı gibi yarının hükümdarı ile iyi geçinmeye mi çalışıyor? Bugün bir İngiliz tüccar bana krallarını sağ salim salıvermesi için Yahudilerin kadıya çok büyük bir para ödediklerini kesin bir edayla söyledi. Buna inanmakta zorluk çekiyorum. Bab-ı Ali'nin bugün İzmir'de olanlardan haberi olduğunda kadının kellesi düşecek yere. Aklı başında hiç kimse böyle bir tehlikeye atılmaz. Ancona'dan yeni gelmiş bir Yahudi tüccarın sözlerine mi inanmalıyım, yoksa güya Sabetay'la karşı karşıya kaldığında Türk yargıcın gözleri gizemli bir ışıkla kamaşmış ve bedeni titremeye başlamış, onu ayağa kalkmadan karşılamış ve aşağılayıcı bir tavırla konuşmuş olmasına karşın çıkarken ona saygılarını sunarak kapıya dek uğurlamış. Önceki davranışı içinde onu bağışlamasını rica etmiş. Buna da inanmakta zorluk çekiyorum. Şaşkınlık içindeyim ve duyduğum hiçbir şey beni tatmin etmiyor. Yarın belki daha iyi anlarım olun biteri. Pazartesi, 14 Aralık 1665. Bugün de hala mucize diye bağırmaya yatkınım ama bu sözcüğü halk arasındaki anlamıyla kullanarak aşındırmak istemem. Daha çok beklenmedik, birdenbire kutlu rastlantı sözcüklerini kullanacağım. Çünkü dünyada en çok konuşmak istediğim adamla İzmir'in bir sokağında karşılaşıverdim. Geçen gece pek uyumamıştım. Olan biten çok fazla rahatsız ediyor beni. Bir o yana bir bu yana dönüp duruyorum. Hem yatağımda hem de kafamın içinde. Kime, neye inanacağımı, ufukta görünen kargaşalara nasıl hazırlanacağımı bilemiyorum. Yanlış anımsamıyorsam yola çıkmadan önce aklımın tökezlemek üzere olduğunu yazmıştım. Nasıl tökezlemesin ki? Hiç durmaksızın gizemin ipliklerini çözmeye çaba harcıyorum oysa. Sakin bir biçimde, olabildiğince sakin bir biçimde. Ama gece gündüz aklın kalesine kapanıp kalamam. Yumruklarımı kulaklarıma bastırıp bütün bunların yalan olduğunu, bütün dünyanın yanıldığını, işaretlerin ancak ve ancak onları beklerseniz işarete dönüştüğünü söyleyemem. Cübeyl'i terk etmemden Konstantinopolis'teki günlerimi sonuna dek kabul ediyorum. Olağanüstü hiçbir şey gelmedi başıma. Yaşamın olağan akışıyla açıklanamayacak hiçbir şey. Ya diğer İdris'ten sonra Marmontel'in ölümü, karşılaştığım anda bu ölümler sarsmıştı beni. Ama yaşlı bir adamın ölmesi ve bir geminin batması olağan şeylerdir. Eflaklı soylu koleksiyoncumuzun sarayının yanması da öyle. Bu kadar çok yapının ahşap olduğu büyük bir kentte böyle felaketler alışılmış şeylerdir. Bütün bu olaylarda hep Mazandarani'nin kitabı şimdi işin içinde, burası doğru. Olağan bir zamanda aklıma takılır, kafamı karıştırırdı bu. Duruma uygun bir iki atasözü söyler, sonra da tüccar tasalarıma geri dönerdim. Aklımın kalesi deniz yolculuğum sırasında yıkıldı. Bütünüyle bilinçliydim bunu söylerken. Yine bütünüyle bilinçliyken kabul ediyorum. Bunu haklı gösterebilecek hiçbir olayın meydana gelmediğini. En belirsizinden kimi izlenimler vardı yalnızca. O olağan dışı karanlık günler, o ansızın patlak veren, sonra da ansızın dinen fırtına, sonra da sisin içinde sessizce daha şimdiden başıboş ruhlar gibi dolaşan insanlar. Sonra İzmir limanına ayak bastım, adımlarım çok güvenli değildi ama yavaş yavaş kafamı toplamayı ve onca Avrupalı tüccarın yaşamaktan hoşlandığı bu kentte yeniden Cenevizli tüccar kimliğime, her zaman sahip olduğum o kimliğe kavuşmayı umuyordum. Ne yazık ki geldiğimden bu yana olup bitenler kafamı toplama zamanı bırakmıyor bana. Rastlantısal koşullardan söz edemiyorum artık ve gelecek yılın doğurduğu korku yüzünden çıkılan bu yolculuğun sonunda zamanın sonunun ilan edildiği bu yere beni yalnızca saf rastlantının getirdiğini düşünemiyorum. İzmir'deyim işte, oysa Cübeyl'den ayrılırken hiç aklımda yoktu bu kente gelmek. Yolculuğa katılması hiç hesapta olmayan bir kadın yüzünden yolumu değiştirmek zorunda kaldım. Sanki Marta beni yazgımın beklediği yere götürmekle görevliymiş gibi. Yolda olan bitenlerin sonunda ansızın bir anlam kazandığı bu yere. Beni buraya ulaştıran olayların her biri birer işaret değilse bile kendi kendimin kılavuzu olduğunu sanarak menzilden menzile izlediğim dolambaçlı yolun birer kilometre taşı gibi görünüyor bana şimdi. Kararları kendim alıyormuş gibi yapmayı sürdürmeli miyim bundan sonra da? Akıl ve özgür istem adına beni İzmir'e de kendi istemimin getirdiğini ve tam da burada zamanın sonunun ilan edildiği bir anda karaya ayak basmamın rastlantı olduğunu iddia etmeli miyim? Körleşmeyi bilinç diye adlandırıyor olamaz mıyım bu durumda? Bu soruyu daha önce sordum kendime. Sanırım daha defalarca sormalıyım yanıt almayı ummadan. Neden bütün bunları söylüyorum ve tartışıyorum kendi kendimle? Bugün yeniden bulduğum dost birkaç ay önce benim söyleyeceğim sözleri bana söyledi de ondan, gözlerin içine baka baka ona karşı çıkmaktan ve böylece ruhumun zayıflığını açığa vurmaktan utandım da ondan. Ama bu karşılaşmayı daha uzun anlatmadan önce bugünün olaylarını aktarmalıyım belki de. Dün olduğu gibi, önceki gün olduğu gibi İzmirliler yine çalışmadılar. Sabahtan başlayarak Sabet ayın bu pazartesi tıpkı cumartesi gibi gereklerine uyulacak yeni bir sept günü ilan ettiği söylentisi dolaştı. Sorduğum kişiler yalnızca bugünden mi söz ettiğini yoksa gelecek tüm pazartesileri mi kastettiğini söyleyemediler. Yolda karşılaştığım bir İngiliz tüccar, Türklerin cuması, Yahudilerin cumartesisi, bizim pazarımız ve şimdi de Sabet ayın pazartesisiyle tam çalışma haftalarının pek kısa olacağını anımsattı. Şimdilik yukarıda da söylediğim gibi kimsenin çalışmaya niyeti yok, şekerciler dışında. Bu eğlence günleri beklenmedik bir fırsat oluyor onlara. İnsanlar durmaksızın ortalıkta dolaşıyor, yalnızca Yahudiler değil ama özellikle onlar bir şenlikten öbürüne, bir alaydan öbürüne koşuyor, harıl harıl tartışıyorlar. Öğleden sonra Portekiz havrasının yakınlarında dolaşırken küçük bir meydanda tuhaf bir sahneye tanık oldum. Bir evin kapısı önünde yere düşmüş, çırpınır gibi hareketler yapan genç bir kadının çevresinde bir kalabalık toplanmıştı. Kadın hiçbir şey anlamadığım kesik kesik sözler söylüyordu. Bir iki dağınık sözcüğünü kavrayabildim yalnızca. Tanrı, tutsaklar, senin krallığın. Ama insanlar her soluğuna dikkat ediyorlardı ve arkamdan biri yanındakine kısaca açıkladı. Eliyakim Haber'in kızı bu, kehanette bulunuyor. Kral Sabet ayı tahtına oturmuş görüyor. Kız kehanetini sürdürürken uzaklaştım oradan. Kendimi iyi hissetmiyordum. Aileden, dahası mahalleden biri olmadığım halde ölen birinin evine girmiş gibiydim. Öte yandan yazgı beni başka bir yerde bekliyordu sanırım. Meydandan uzaklaşırken kararlı adımlarla birbiri ardınca uzanan dar sokaklara dalmıştım. Nereye gittiğim ve kiminle buluşacağım konusunda en küçük bir kuşkum yoktu sanki.